Ayrım 13, sayfa 155. 5-4. Kürt milliyetçisinin emperyalizmle işbirliği geleneği. İzmir Milletvekili Profesör Doktor Birgül Ayman Güler, meclis kürsüsünden Kürt milliyetçisini bana ilericilik ve bağımsızlıkla yutturamazsınız dedi. Ülkedeki BOPEŞ başkanlığı ricali, neoliberal büyük sermaye takımı, tarikatlar, cemaatler, dönekler ve yönünü şaşırmış solcular cümleten taarruza geçtiler. Tayyip Erdoğanlardan ve Fethullah Gülenlerden ÖDP, EMEP ve TKP'ye kadar uzanan bir cephe oluşması, o cephede yer alan solcularımız için uyarıcı değil mi? 5-4-1. Çağımızda ilericilik nedir? Önce çağımızda ilericiliğin, devrimciliğin, solculuğun tanımını yapalım. Tek bir ölçüt vardır. Emperyalizme karşı cephe tutmak. Ölçütü hatırlattıktan sonra gelin hep bir de Kürt milliyetçinin girdiği mevzilere bakalım. 5-4-2. Barzani milliyetçiliği hangi mevzide? Irak'ta Kürt milliyetçiliği ABD işgali ve İsrail desteğiyle Barzanistan'ı kurmuştur. Barzanistan ABD koruması olmasa orada 2 gün ayakta kalamaz. Barzanistan'ın ABD ve İsrail'den sonraki en büyük destekçisi Türkiye'nin başına bela olan gerici Tayyip Erdoğan Abdullah Gül rejimidir. Hadi Barzani'lerin aşiret reisinin şehitliğini, feodalliğini unutalım. 1960'lardan beri 50 yıldır emperyalizmin kutlusu olarak üstlendiği rolü görmeyecek miyiz? Barzani milliyetçiliği bütün varlığını emperyalizmin ve gericiliğin mevzisindedir. 5-4-3. Pijak milliyetçiliği hangi mevzide? Pijak bilindiği gibi PKK'nın İran'daki kolu. Pijak'ın ABD tarafından kurulduğunu ve İsrail desteğiyle İran'ı karıştırmaya kalktığını bilmeyen var mı? Pijak'ın kendisi açıkça ve övünerek kabul ediyor bunları. PKK da inkar etmiyor. Pijak'ın Kürt milliyetçiliği İran'a karşı ABD emperyalizminin ve İsrail'in enstrümanıdır. Gerici, gerisi mevzidedir. 5-4-4. PYD'nin Kürt milliyetçiliği hangi mevzide? PYD bilindiği gibi PKK'nın Suriye'deki kolu. PYD'ye ABD emperyalizminin ve İsrail'in yüklediği işlev, Kürt koridorunun açılmasının enstrüman görevidir. PKK'nın yayınlarına ve Özgür Gündem gazetesine göz atın. Suriye'de emperyalizme karşı savaşan Esad yönetimine her gün düşmanlığı ilan etti ve daha önemlisi PYD'nin Esad rejimine karşı silahla savaştığı haberleri veriyor. PYD'nin Kürt milliyetçiliği ABD ve İsrail güdümlüdür. Gerici mevzidedir. 5-4-5. PKK'nın Kürt milliyetçiliği hangi mevzide? 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana PKK'nın ABD emperyalizmi ve İsrail'e karşı tek bir tavrını getirin, getiremezsiniz. 1991'den itibaren PKK merkez yönetimi stratejisini ABD-İsrail eksenine kurmuştur. Ayrılıkçı amacı açısından gerçekçidir. Başka türlü kurması da beklenemez. Nitekim PKK yöneticileri özetle şunu vurguluyorlar. ABD geldi, Irak'ı işgal etti, kuzeyde bir devlet kurdu. Böylece Diyarbakır merkezi Kürdistan'ı kurmanın modelinde oluşmuştur. ABD koruması olmasa Kandil kalır mı? ABD ve AB emperyalistlerinin her alanda desteği olmadan PKK bugünkü durumunu koruyamaz. PKK ve yandaşları her gün Uludere'den söz ediyorlar. O acı bizimdir. Ama siz hiç Kürt milliyetçilerin Irak'ta katledilen 1,5 milyon Arap, Afganistan'da katledilen 100 binler, Suriye'de katledilen 60 bin insan ya da Libya'da öldürülenler, ırzlarına geçinenler için bir üzüntü beyanına rastladınız mı? Çünkü varlıklarını o katliamlara borçludurlar. PKK bölgemizde ABD emperyalizmi ve Barzani ile birlikte Irak ve İran'a karşı savaşacağını açıkça ilan etmiştir. Suriye'deki konumlanmasında Esad rejimine karşı ABD'nin yanındadır. Hatta PKK, Suriye'de ÖSO gibi örgütlerden daha koyu bir ABD yanlışlığı sergiliyor. Çünkü Suriye'nin birliği gibi derdi yoktur. Bütün umudu Türkiye, Suriye'nin bölünmesindedir. PKK'nın yüreği ABD ve AB emperyalistleriyle birlikte çarpıyor. PKK'nın temel programı Kemalist devrim ve milli devlet düşmanlığıdır. Kemalist devrim düşmanlığı somut devrim karşıtlığıdır. Abdullah Öcalan'ın örgütü emperyalizmin küresel saldırısının piyonluğunu açıkça benimsemiştir. PKK milliyetçilerin Türkiye'deki işbirlikçilerine bakınız. TÜSİAD'lar, TSE'ler, Hakan Fidanlar, Cengiz Çandarlar, Hasan Cemaller, ne kadar CIA ve Mossad kimlikli varsa onlar. PKK milliyetçiliği, Türkiye'deki işçi hareketinin, emekçi hareketinin, emperyalizme karşı mücadele eden güçlerin hep karşısında olmuştur. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gülder'in halk güçlerine karşı uyguladığı Ergenekon Barluz tertipleri en büyük desteği PKK'dan almıştır. Bugün de Kürt açılımı emperyalizm ve işbirlikçiliğiyle birlikte yürütülüyor. 5-4-6. Kürt milliyetçiliğinin sicili. Bir de Orta Doğu tarihine bakalım. Mustafa Kemal hareketiyle işbirliği eden Irak'taki Mahmut Berzenci'nin İngiliz'e karşı isyan dışında arkada kalan yüzyılda emperyalizme karşı mevzelenen tek bir Kürt milliyetçi hareketi var mı? Ermenilerin namuslu devlet adamı Artaşes, Balasiyeviç, Karinyan, Ermeni Milliyetçi Akımları başlıklı kitabında şu saptamada bulunur. Ermeni Milliyetçi Hareketi'nin tarihi emperyalizmle işbirliği tarihidir. Aynı saptama Kürt milliyetçiliği için de geçerlidir. Kürt milliyetçiliğinin tarihi emperyalizmle işbirliği tarihidir. Dönüp arkamıza bakarsak bu gerçeği her somut olayda bir kez daha görürüz. İsmail Beşikçi, Orta Doğu denkleminde Kürt milliyetçinin ABD ve İsrail işbirliği yapmasının şart olduğunu 40 yıldır savunuyor ve dediği uygulanmıştır. O tarihten bir ders çıkarmak gerekiyor. Ezilen ve gelişen dünya ülkelerindeki zayıf halkalar, bulunduğu ülkenin haklarıyla birleşmeden ayrılıkçı silahlı mücadeleye kalkışırsa emperyalizme sığınmaya mecburdur. 5, 4, 7. Dünya değerimizleri Kürt milliyetçiliğini nasıl değerlendiriyor? Bir de dünyaya bakalım. Bugün dünya ilericiliğini temsil eden Çin, Kore, Küba, Vietnam, diğer Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinden hangisi Kürt milliyetçiliğine sıcak bakıyor? Dünya ilericiliği Kürt ayrılıkçılığını Barzani'den PKK'ya kadar emperyalizmin enstrüman olarak görüyor ve ABD'nin Kürt koridorlaşmasına karşı kararlı tavır alıyor. 5, 4, 8. Toplam mevzilenme. Barzani milliyetçiliği gerici mevzide. Pıcak milliyetçiliği gerici mevzide. PYD milliyetçiliği gerici mevzide. PKK milliyetçiliği gerici mevzide. PKK'yı kollayanlar, kışkırtanlar bütün PKK dostları gerici. Kürt milliyetçiliği tarihinin her döneminde emperyalizmle birlikte. Dünyanın emperyalizme karşı olan bütün güçleri Kürt milliyetçiliğinin geçici, gerici rolünü saptıyor. Kürt milliyetçiliğinin dostları yalnız ve yalnız emperyalistler ve işbirlikçilerdir. Bütün bu gerçeklere rağmen PKK'dan emperyalizme karşı bir şeyler ummak telafisi mümkün olmayan bir hatadır. Yugoslavya'da Hırvat ve Sloven faşistlerden hangi hasat elde edildiyse, Afrika'da çeşitli etnik grupların silahlı hareketleri hangi sonuçları getirdiyse, Kürt milliyetçiliği de hep döne döne aynı sonuçları getirecektir. Bölücü milliyetçiliği ilericik adına desteklemek, Kürt halkımıza yapılan en büyük kötülüktür. Sırtında yumurta küfesi olmayan sorumsuzlar bu tutumlarıyla Türkiye devrimine zarar verirler. Hiç kimse Atatürk'te birleşenler ile Şeyh Said'de birleşenleri aynı mevzide toplama becerisine sahip değildir. Tarihsel mevziler kağıt üzerinde laf ebedi yapılarak değiştirilemez. Bugün döneklerin en hararetli PKK yandaşı olmaları anlamlı değil mi? Sol kendisini döneklerin yanına yakıştırıyor mu? PKK'nın solu döneklerle birleştirmesi PKK'nın bulunduğu yeri de belirlemiyor mu? Şunu da önemli belirtelim. Göreceksiniz Türküyle, Kürdüyle Türkiye halkı Atatürk'te birleşecektir. Çünkü Atatürk'te birleşmek değerinde birleşmektir. Kürdümüzün eşit, özgür yurttaşları olarak her düzlemde halk hükümetinde yer alması birlikle olur. Bölücülükle olmaz. 5-5. Enternasyonalizm ya da enstrümantalizm. Enternasyonalizm iddiasındaki solculara davetimizdir. AKP PKK ortaklığını yürüttüğü barış aşamına buyurun sınıf penceresinden bakalım. 5-5-1. Hangi sınıfların uygulaması? İmralı sürecini hangi sınıflar yürütüyor ve destekliyor? Başta TÜSİAD ve TUSKON olmak üzere büyük sermayenin en kodamanları, sıcak para komisyoncuları, borsa vurguncuları, holding medyasının patronları, tarikat rantçıları. Onlardan önce sürecin büyük patronları, ABD ve AB emperyalistleri, İsrail'in Siyonist büyük sermayesi. Peki başında emperyalist ve işbirlikçi sınıfların bulunduğu bu girişimi şimdiden düşman ilan ettiği sınıflar ve ülkeler hangileri? Komşumuz olan mazlum ülkeler ve halklar. Irak, Suriye ve İran. Ve elbette işçisinden köylüsüne, esnaf ve zanaatkarından milli sermayesine kadar Türkiye halkı. Yaptıkları işin hukuk düzlemindeki adını da açıkça belirtiyorlar. Türk milletini anayasanın dışına süreceğiz diyorlar. Bu emperyalist planın küresel çapta hedef aldığı ülkelerde her gün gazete sayfalarında sıralanıyor. Rusya, Çin, Hindistan, Asya'nın mazlumları ve onlarla birlikte Afrika, Latin Amerika, bütün insanlık. 5-5-2. Emperyalizmin enternasyonalistleri. Doğrudur. Bu İmralı süreci enternasyonel bir girişimdir. Dünya büyük sermayesinin enternasyonali. Peki bu cepheleşme bir takım solcu ve sosyalist şu İmralı sürecini destekleyerek kimi enternasyonalist oluyorlar? Dünyanın emperyalist ağalarının ve işbirlikçi büyük burjuvasının ve orta çağ tarikatlarının. Bu ise açıktır ki enternasyonalizm değil ama enstrümantalizm denebilir. Barış açılımını destekleyenler emperyalizm ve işbirlikçi sınıfların enstrümanı, aleti durumundadırlar. Türkiye'nin sosyalistin diyen partileri de bu sürecin neresinde olduklarına bakmalıdırlar. EMEP, ÖDP, TKP ve diğerleri hepsi için böyle bir sorumluluk vardır. PKK'nın rüzgarına kapatarak varılacak yerin sonuna gelinmiştir. 5-5-3 Barışseverlik değil, savaşperestlik. İmralı süreci bir barış ve kardeşlik eylemi değildir. Bu süreci yürütenler Irak'ı fiilen böldüklerini ve resmen de böleceklerini her gün ilan ediyorlar. Dünyanın en namlı terör örgütlerini Suriye'nin üzerine sürdüler ve orada kanlı bir savaş kundakladılar. Irak'a petrol seferi için savaş borularını öttürmeye başladılar. Haçlı'nın İran Savaşı'nın piyonu olacaklarını göğüslerine gelerek belirtiyorlar. AKP PKK ittifakına omuz vermek, Kırıcık'ta patriot füzesi olmaktır. Mehmetçiğin ve Memo'nun sıcak kanına sıcak para seferin hazırlananlara destek olmak barışseverlik değil, savaşperestliktir. 5-5-4 Enternasyonalizm nedir? Bugün enternasyonalizm en başta Türk milletinin kendi öz yurdunda aşağılanmasına baş kaldırmaktır. Kürtlerin Orta Doğu'da piyonlaştırılmasına isyan etmektir. Emperyalizme karşı savaşan kardeş Suriye'nin yanında olmaktır. Irak'ın emperyalistler tarafından bölünmesine karşı koymaktır. Filistin halkının acılarını ve direnişini paylaşmaktır. İran'a karşı savaş kundaklanmasını önlemektir. Mısır'da Tahrir Meydanı'nda olmaktır. 5-5-5 Yeryüzü vatanseverliği. Çağımızda enternasyonalizm, EMEP, ÖDP ve TKP gibi partilerin söylediği gibi Avrupa işçisi ve sendikalarıyla dayanışma değildir. O, Avrupa işçilerin örgütleri Sovyet devrimine karşı kendi emperyalistlerini desteklediler. Mustafa Kemal, Türkiye'sinin İstiklal Savaşı'na karşı işgalcilerin yanında yer aldılar. Çin devrimine, Küba devrimine, Cezayir ve Vietnam'ın Kurtuluş Savaşı'na, mazlum Arap'ın İsrail işgaline direnişine, Afrika'nın isyanına, Latin Amerika'nın bağımsızlık mücadelesine karşı dünyanın para babalarının kanlı bastırma seferlerine omuz verdiler. Emperyalizm, 20. yüzyılda kendi emekçilerini yemleyerek mazlumlar dünyasına karşı yedeğini aldı. Bu gerçeği görmüyorsanız Lenin, Mao'nun ve çağdaş sosyalistlerin ve vatanseverlerin kitaplarından da mı okumuyorsunuz? Enternasyonalizm çağımızda tutarlı vatanseverliktir. Kendi vatanımıza ve dünyanın her yerinde emperyalizme karşı cephe tutmaktır. Zaten bu savaşın patronları da ateşe sürecekleri piyonların adını koymuşlardır. Onlarla ilişkilerini bütün açıklığıyla tanımlıyorlar. Enstrüman olarak kullanacağız diyorlar. Emperyalizmin ve işbirlikçilerin petrol savaşında piyonluğun adı enternasyonalizm değil fakat enstrümantalizmdir. 5-6 Vatan bütünlüğü ve sosyalizm. Bilimsel sosyalizmin vatan bütünlüğü konusundaki teori ve pratiğine şöyle bir göz atalım. Marx ve Engels 1871 yılında Prusyalı General Bismarck'ın Almanya'yı birleştirmesini desteklediler. Marx 1851 Kırım Savaşı ve sonrasında Rus Çarı'na ve diğer büyük devletlere karşı hep Osmanlı'nın parçalanmasına tavır aldı. Türkiye Marx'ın mazlum ülkesiydi. Lenin Birinci Dünya Savaşı'nda her iki emperyalist kampın dünyayı paylaşmak için savaştıklarını saptarken bir tek Türkiye Çin ve Arnavutluk'un vatan savunması yaptığını vurguluyor ve onları destekliyordu. Dipnot Lenin şöyle yazıyordu. Aynı şekilde Alman emperyalistlerinin Belçika'yı boğazlaması konusunda ya da İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya emperyalistlerinin Avusturya'yı ve Türkiye'yi yağmalamak için anlaşmaları konusunda vatan savunmasından söz eden Plahanov ve Kautsky'nin iki yüzüne karşı nefret duymayan da Marksist olamaz. Bu kavram ana vatan savunması, örneğin Rusya ve Britanya'ya karşı İran ve Çin'in savunmasında, Almanya ve Rusya'ya karşı Türkiye'nin savunmasında, Avusturya ve İtalya'ya karşı Arnavutluk'un savunmasında olduğu gibi bugün de bu anlamda kabul edilmelidir. Lenin, Opportunizm ve İkinci Enternasyonel'in çöküşü. Collected Works, Cilt 2, sayfa 430. Lenin'in 1915'te Birinci Dünya Savaşı'nın birinci yılında yazdığı bu makaleden alıntı için ayrıca bakınız Perinçek, Lenin, Stalin, Mao'nun Türkiye yazıları. Sayfa 95-98. Lenin, Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky. Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 5. basım Ankara, Aralık 1989, sayfa 187-188. Ciddi tarihçiler Bolşevik Partisi'nin Birinci Dünya Savaşı sonlarında Rusya'yı birleştirebilecek tek güç olduğu için devrimi başardığını ve iç savaşta kazanarak iktidarını sürdürdüğünü saptarlar. Lenin ve Stalin'in Sovyet Rusyası Türkiye'yi parçalayan Sevr Anlaşması'na cepheden karşı çıktı ve İngiliz emperyalizmin Kürdistan ve Ermenistan planlarını geçersiz kılmak için Mustafa Kemal Paşa'yı askeri, parasal, diplomatik her cephede destekledi ve Türkiye'nin vatan bütünlüğünün sağlanmasına tarihsel katkıda bulundu. Buna karşılık İstanbul'daki Sosyalist Fırkanın lideri İştirakçı Hilmi, İngilizlerin Kürdistan ve Ermenistan planını destekliyordu. Hilmi Efendi o kadar hızlı sosyalistlik pazarlıyordu ki İştirakçı, yani komünist lakabıyla anılıyordu. Türkiye'nin tarihi bilimsel sosyalistleri ise Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası Başkanı Şefik Hüsnü Önder'in Kurtuluş Savaşı'nı desteklediler. Parti Pehlivan gibi birçok parti üyesi Kuvayi Milliye nüfuzelerine kumanda etti. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı destanını Nazım Hikmet yazdı. Sovyetler Birliği bölücü ve gerici Şeyh Said ve Dersim isyanlarına karşı Atatürk Türkiye'sini destekledi. Dipnot, geniş bilgi için bakınız Komintern belgelerinde Türkiye 3, Kürt sorunu derleyen Doğu Perinçek, çeviren Fatma Artunkal, Şule Perinçek. Kaynak yayınları yeniden düzenlenmiş. İkinci basım İstanbul Nisan 1994. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Mao önderliğinde Çin devrimi, Tito, Dimitrov, Enver Hoca, Çavuşescu önderliğindeki Doğu Avrupa devrimlerinin hepsi, arkasından Kore, Küba, Vietnam, Kamboçya ve Laos devrimleri, bütün devrimler vatan savunmasında gerçekleşti. Fransa ve İtalya'da Nazi emperyalizmine karşı vatan savunmasına komünist partiler önderlik etti. 20. yüzyılda vatan savunması ile sosyalizm bütünleşmiştir. Sosyalizmi kurma deneyimleri etnik temelde olamazdı. Büyük coğrafyalarda birleştirici temelde başarılı olabilmiştir. Devrimler birleştirmiş, karşı devrimler bölmüştür. ABD'nin ve İran Şahı'nı 1975'te, daha sonra 80'lerde İran-Irak Savaşı sırasında Barzani ve Talabani, Irak'ın kuzeyinde bir Kürdistan kurdurma girişimine dünyanın bütün sosyalist ülkeleri ve komünist partileri karşı tavır aldılar. ABD'nin 1991'de Irak'a saldıracak 36. paralelin kuzeyinde fiilen Kürdistan kurmasında Çin, Vietnam, Kore, Küba gibi sosyalist ülkeler ve dünyanın bütün işçi ve komünist partileri cepheden karşı çıktılar. Chavez, Morales dahil bugün de bu ABD üssünü Orta Doğu'nun bağrına saplanmış bir emperyal hançer olarak gördüler. Dünyanın bütün emekçi ve gerçek sosyalist partileri, mazlumlar dünyasındaki etnik ve mezhepsel hareketlerin karşısındadırlar. Mazlum ülkelerin toprak bütünlüğünü savunurlar. Bilimsel sosyalizm, milli meseleyi emperyalizme ve ortaçağ gericiliğine karşı mücadelenin bir parçası olarak görür ve emperyalizmin güdümündeki milli hareketleri mahkum eder. Sosyalizm adına mazlumlar dünyasında emperyalizmin kışkırttığı etnik ayrıkçı hareketleri destekleyenler, iştirakçı Hilmi türünden emperyalizmin beslediği sahte sosyalistlerdir. Bugün bu tür sosyalizm kalpazanlarını dikkat ediniz. İshak Alaton türü, ABD İster Acentesi Büyük Sermaye, Fethullahçı Gazeteler, TÜSİAD'ın güdümündeki Holding Gazeteleri ve Bilderberg Gazetecileri desteklemektedirler. Bunların Türkiye emekçisiyle birleşmek gibi en küçük sorumlulukları yoktur. Kaderlerini ABD, AB ve NATO'nun başarısıyla birleştirmişlerdir. Millet haininden sosyalist olmaz. 20. yüzyılda bütün devrimler vatan savunmasına yapılmıştır. Çünkü emperyalizm çağında yaşıyoruz. Dipnot, geniş bilgi için bakınız. K. Marx, Doğu Sorunu, Sol Yayınları, 1. Basım Ankara, Mart 1977, Doğu Perinçek, Bilimsel Sosyalizm ve Bilim, sayfa 115 ve diğerleri. 5-7. Büyük Millet ve Büyük Coğrafyanın Devrimci Rolü. Dikkat edilirse sosyalist örgütlerimizin çoğu Türkiye'de emperyalizmi göz ardı eden burjuva proletaryat çelişmesine aşırı vurgu yaparken, bir yandan da Ön Asya ve Türkiye'yi Türk, Kürt, Arap, Fars, Sünni, Şii, Alevi, Dürzi, Süryani ve benzeri etnik ve dinsel tanımlamalarla tahlil ediyorlar. Türkiye'de emperyalizmi devre dışı bırakan sözde sınıfsal bakış, Kürt sorununa ve Orta Doğu'da etnik ve mezhepsel bakışa dönüşmektedir. Aslında her iki tutum da emperyalizm damgalıdır ve sınıfsal değildir. Daha doğrusu emperyalistler sınıfın ve işbirlikçi sınıfların tavrını yansıtır. Türkiye zeminde işbirlikçi burjuva, milli burjuva ayrımı yapmayan ve emperyalizmi görmeyen sınıfsallığın emperyalizm güdümünde olmasının yanı sıra Kürt sorununda ve bölge düzleminde her olayı etnik ve mezhepsel pencereden izleyen tavır da emperyalizmin çıkarlarıyla ve siyasetleriyle örtüşmektedir. Yok edilen baş çelişmede emperyalizm ile ezilen milletler arasındaki çelişmedir. Pratik sonuç ise devrim imkansız kılmak ve emperyalist tahakküme hizmettir. Türkiye solunun bazı örgütleri etnik ve mezhepler kimliği, sınıfsal kimliği ve ezilen millet gerçeğinin önüne çıkarak PKK siyasetinin kuyruğuna takılmışlardır. Kürt milliyeti elbette bir gerçekliktir. Ancak Türkiye'de yaşayan her etnik kökenden yurttaş, Türk devrimi içinde bir millet halinde kaynaşma sürecine girmiştir. Atatürk'ün 1930 yılındaki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkının Türk milletlerinin tanımı devrimci bir tanımdır. Bu tanım etnik farkları esas alıyor. Esas almıyor. Tersine Türkiye halkının cumhuriyeti kurarak başka deyişle bir devrim yaparak millet haline geldiğine vurgu yapıyor. Kuşkusuz bu bir süreç. Türk ve Kürt'ün bir devrim yatağında kaynaşarak ve benzeşerek tek bir millet haline gelmesi hem yaşanan bir olaydı hem de bir ilerlemeydi, çağdaşlaşmaydı. Öcalan'da 1989-1990'da Türk milletinin ağabey millet olarak kabul ediyordu. İmralı'da subaylarla yaptığı görüşmelerde ise Türk milletinin bir parçası olduğunu kabul ediyor ve Atatürk milliyetçiliğini savunuyordu. Dipnot, bakınız Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan ile görüşmeler sayfa 163. Bakınız PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan yoldaşının değerlendirmesi. Saks ve Bun, sayı 222, Haziran 2000. Türkiye devrimi sürecinde 1925'ten sonra Kürt gerçeğinin inkarı kuşkusuz olumsuz bir rol oynadı. Ancak PKK'nın Kürt gerçeğini Türkiye düşmanlığının bir aracı olarak kullanması da bağnaz milliyetçiliği kışkırttı ve Türkiye halkını iki kampa bölerek emperyalist planlara hizmet etti. 1960'larda ve hatta 1970'lerde Kürtlerin eşitliği ve özgürlüğü için mücadele, Türkiye devriminin bir meselesi olarak ele alınırken, PKK'nın Türkiye'yi baş düşman alan siyaseti, milli düşmanlığı kamplaşmayı geliştirdi. Türkiye devrimi, her milliyetçiden emekçileri birleştirerek başarılabilir. Emperyalizmi yenmenin formülü açıktır. Türk artı Kürt eşittir devrim. Türk eksi Kürt, Türk eksi Kürt ise tersten bakarsanız Kürt Türktür. Kürt eksi Türk ve bu denklemden tek bir sonuç çıkar. Herkes için en ağır boyutta da Kürdümüz için emperyalizme bağımlılık. Nitekim bugün Orta Doğu'da ABD emperyalizmi ve İsrail'e en muhtaç, en bağımlı güçler Irak'ın kuzeyindeki kukla devlet ve PKK'dır. Kürt düşmanlığı karşı devrimci, gerici bir siyasettir. Türk düşmanlığı da aynı şekilde karşı devrimci ve gericidir. Türkiye solunun bir kesimi Türk düşmanlığını hoş gören, nerede saklı bulan siyasetleri izleyerek Türk milletinden ve Türkiye emekçilerinden kendini koparmış ve ABD ve AB emperyalistlerin kollarına atılmıştır. Bu siyaseti izleyenlerin Türk sosyalisti adına Kürt'ü öteki ve yabancı görmesi de çok dikkat çekicidir. İşçi Partisi bütün Türkiye emekçilerinin partisi olarak doğru formülü üretmiştir. Türk de biziz, Kürt de biziz. Hepimiz Türk milletiyiz. Bu formül hem Türk gerçeğini kabul eder hem de Kürt ve Türk'ün tek bir millet halinde kaynaşma sürecine olumlu bakar. Çünkü bütün büyük milletler bu tür etnik kaynaşmaların ürünüdür ve sosyalizmde etnik bölünmelerle değil, etnik kaynaşmalarla büyük milletler tarafından büyük ölçekli coğrafyalarda kurulabilir. Emperyalizm çağında emperyalist sistemin dışında emperyalist iş bölümüne dahil olmayan emekçi ekonomileri inşa edebilmek için büyük nüfus ve büyük coğrafya gerekir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin başarı nedenlerinden biri budur. ABD emperyalizmi de dikkat edilirse Çin'in milliyet ve din etkeniyle bölmeye çalışıyor. Türkiye'de sosyalizmi kuracağını söyleyenler milli ve coğrafi bölünmenin kuyruğuna takılarak aslında sosyalizm diye bir amaçları olmadığını sergiliyorlar. 5-8 Birlikte örgütlenme devrimine götürür, ayrı örgütlenme karşı devrime. 1960'larda 1970'lerde Türkiye solu bütün Türkiye zemininde örgütleniyordu. PKK bu birlikte örgütlenme geleneğinin dinamikleyerek sahneye çıktı. 1975'ten sonra o zaman APOJ derdi yanından örgütün, Güneydoğu illerinde yaptığı tek faaliyet Türkiye solunu şiddet kullanarak temizlemekti. Bu faaliyet sonucu çeşitli sol örgütlerden yüzün üzerinde solcu PKK tarafından katledildi. Bizim partimizin Gaziantep, Kahramanmaraş, Pazarcık, Tunceli, Nazmiye liderleri de şehit edildi. Birçok arkadaşımız yaralandı. Aydınlık kamyonları basıldı, yakıldı ve benzeri. Denge, Kava, Kava, TKP, MHL, Halkın Birliği, Halkın Kurtuluşu, Tekoşin, KUK ve başka örgütlerin militanları öldürüldü. APOJ'ların tek hedefi bölgedeki sol örgütler oldu. Devletin, güvenlik güçlerinin bu uygulamayı yer yer desteklediği, yer yer görmezden geldi, o zaman herkes de saptandı. 1993 yılının 5 Temmuz günü aydınlarımızın yakılmasından 3 gün sonra PKK Kemaliye'nin Başbağlar köyünü basarak 33 köyümüzü kurşuna dizdi ve köyü yaktı. İşçi Partisi dışındaki sol örgütler 33 köyünün katledilmesini 20 yıldır sessiz kalarak onayladılar. PKK bu eylemde Türk düşmanlığını köylü düşmanlığına vardırdı. PKK, Kürt emekçisinin Türk emekçisiyle birleşmesinden her zaman korkmuştur. O zaman bölücülük yapamaz ve aynı örgütlenmeyi sürdüremez. Dipnot, bakınız Doğu Perinçek, Başbağlar ve Lice köylüsü nasıl birleştir? Aydınlık 5 Temmuz 2013. Türk ve Kürt emekçilerin ayrı örgütlenmesi bir emperyalist tasarım olarak PKK eliyle hayata geçirildi. Türkiye'nin sol örgütleri kurtuluşlardan başlayarak bu ayrı örgütlenmeyi kabul ettiler ve zamanla bu tutumlarına teorik gereçler uydurdular. Ve bugün en sonunda orası Kürdistan'dır ve orada örgütlenme tekeri PKK'nındır noktasına geldiler. Önce coğrafi temelde kabul edilen ayrı örgütlenme bugün bütün Türkiye zeminde etnik temelde uygulanır ve savunulur oldu. Sendikalarda, meslek odalarında, kitle örgütlerinde Türk-Kürt ayrımı geliştirildi ve emekçi sınıflar bölünüyor. Böylece aygı örgütlenmenin karşı devrimci ve gerici yüzü bütün dehşetle ortaya çıkarılmıştır. Buna rağmen bazı sosyalist örgütler PKK'nın eski sosyalist geçmişinin yeni bir dirilme getireceği ümidini yitirmediler. İşçi Partisi aynı örgütlenmenin coğrafi zeminde de etnik eksende de hiçbir zaman kabul etmedi. Bu tutumla 1989-1990'da Güneydoğu'da Diyarbakır, Nusaybin, Suruç ve Van'da ilk kitle hareketlerini örgütledi. 1991 Ekim'inde genel seçimlerde PKK'nın HEP, CHP ile işbirliği yaparak seçime katıldığı koşullarda CHP listesinden 4 milletvekili önerisini reddederek seçime girdi ve Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Silopi ve Van'da toplam olarak yüz binlerce yurttaşımızı miting meydanlarına topladı. Partimizin bölgedeki bu büyük gelişmesi kontrgerillanın şiddetiyle tartışıldı. Diyarbakır, Nusaybin, Şırnak, Cizre ve Van yöneticilerimiz birbiri peşlere kontrgerilla tarafından katledildi ve alan PKK'ya açıldı. Bu da emperyalizmin sol örgütleri coğrafi ve etnik temelde bölme siyasetinin bir uygulamasıydı. Bunlara rağmen İşçi Partisi 2004-2005 yıllarında bölgedeki yoksulluk köylülerle birleşerek köylüye toprak, millete birlik, vatana bütünlük mücadelesini örgütledi. Ancak bu kez de ağaların silahlı şiddetiyle karşılaştı. İşçi Partisi yöneticileri ve köylü önderleri katledildi. Devletin güvenlik güçleri ve PKK ağaları destekledi. Dipnot, bakınız Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 7, Toprak Ağaları ve Kürt Sorunu. Kaynak Yayınları 4. Basım, İstanbul, Nisan 2010. Diyarbakır, Bismil, Aslanoğlu ve İnsinan köyleri yanında Urfa köyleri ve Erzurum Çat köylerinin toprak ağalığına karşı mücadelesi bir model oluşturuyor. İşçi Partisi Kürt yoksulları içinde örgütlenme çabasıyla Türkiye soluna doğru mücadele yolunu göstermektedir. Türkiye solu arkada kalan 40 yıldan şu dersi çıkarmak zorundadır. Kürt emekçisini örgütlemeyenler Türkiye emekçisini örgütleyemez. Çünkü iktidar mücadelesi ancak Türk ve Kürt'ü birleştirerek başarıya ulaşır. Kürt emekçisini örgütlemekten vazgeçen örgütler, EMEP örneğinde de görüldüğü gibi, bütün Türkiye'de silinmiş ve BDP'nin yan örgütü haline gelen küçük tekkelere dönüşmüşlerdir. Kürt'ü Türkiye halkıyla birleştirmek diye bir meselesi olmayan iktidar hedefinden vazgeçmiş demektir. Hele sendikalar ve kitle örgütlerinin etnik ayrıştırmaya hizmet edenler ABD ve AB'nin oyuncaklarına dönüşmekte ve Sorosların turuncu karşı devrimlerine rol arayışlarına girmektedirler. Sayfa 170. Ayrımın sonu.